Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 33. ayrım. 19. bölüm. Eve aracı ayarladıktan sonra Yost'u olay yerinden kaçarken görmüş olabilecek dükkancılarla görüşmek üzere birkaç polisi Madison Caddesi'ne gönderdi. Kayda değer bir şeyler öğrenebileceklerini pek düşünmese de maksibüs sürücüsünü de sorgulamalarını söyledi. Sonra Peabody'yi de alarak garaja indi. Uslu duracak mı? Somerset? Evet duracak. Aksini düşünsem onu bir hücreye kilitlerdim. Şu anda asıl endişem şey diye duraksadı. Çünkü endişesinin kaynağı araçlardan birine dayanmış halde onu bekliyordu. Peabody, sanırım bir dakika izin vermen gerekecek. Tanrım, kızgınken de çok seksi görünüyor. İzleyebilir miyim sizi? En az 5 araba geride, arkan dönük halde bekleyeceksin. Eve bir adım atmıştı ki arkasını dönerek "O kayıt cihazını da kapat," diye ekledi. Yardımcısının "Oyun bozan," diye mırıldandığını duydu. Eve Rourke'a doğru "Buralarda ayak altında dolaşma," diye seslendi. "Ya aracına binip git ya da garaj güvenliğini çağıracağım. Onun ülke dışına çıkmasını istiyorum." Rourke'un sesi kılıç kadar keskindi. "Sen bile her istediğini elde edemezsin. Ve bu konuda yoluma çıkacak son kişi sen olmalıydın. Biliyorum ve ben de bu durumdan çok hoşnut değilim. Bak, Somerset şu anda baş tanık. Şehirde kalacak ve polis koruması altında olacak. Nokta. Polis korumanızın canı cehenneme. Onu bir sokak bile takip etmeyi başaramadınız. Şimdi Somerset'i onlara bırakacak kadar güvenir miyim sence? Yani bana güvenebilir misin diye soruyorsun. Görünüşe göre ikisi aynı şey." Tam göğsüne aldığı bu darbe canını acıtmıştı. "Haklısın, aynı şey ve ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim." Rourke'un gözleri şiddetli ve ateşli duygularla doldu. Eve kendini onlara hazırladı. Rourke içindekileri akıtana kadar ona izin verecekti. Ama Rourke arkasını dönerek ellerini aracın üzerine dayadı. "Tanrım, öylece durup seni hırpalamama izin mi vereceksin? O kadar ileri gittim mi? Benim için aynı şeyi defalarca yaptın sen. Ama konu şu ki Somerset'in peşine o polisleri ben taktım ve onu kaybettiler. Yani sorumlusu benim." "Saçmalıyorsun." "Hayır, emir komuta zincirinde durum budur. Aynı onu kendi sorumluluğunda gördüğünden olanlardan kendini suçlaman gibi. İkimiz de önce bunu kabullenirsek daha hızlı ilerleriz Rourke." Eve elini uzatarak onun omzuna dokunmak istedi ama sonra vazgeçti ve elini cebine soktu. "Onun yerinde olsan yapmayacağın bir şey yapmadığın için ona kızma. Bu sabah olanlar için ben de çok üzgünüm ama gerçekten başının çaresine bakabildi. Ona hakkını teslim etmemiz ve işimize devam etmemiz gerek. Onun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Onu bu şekilde kaybetseydim ne hale geleceğimi biliyorlar. Tanrım, sadece para ve heyecan için. Gerçi ben de para ve heyecan için yeterince kötü şey yaptım." Eve bir an bekledi. "Bu bir İrlanda geleneği falan mı? Başına kötü bir şey geldiğinde sebebin kendi yaptığın kötülükler olduğunu düşünmek?" Rourke gülerek arkasına döndü ve Eve'e baktı. "Sanırım daha çok Katolik bir gelenek. En umulmadık anlarda ortaya çıkan bir düşünce işte. Hayır, bunu geçmişim için bir kefaret olarak görmüyorum ama geçmişimden bugüne sızan ve halledilmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum." Rourke ne kadar zor ve acı olursa olsun bu konuyu halledeceğini düşündü. "Bana söylemediğin şey ne?" diye sordu Eve. "Emin olduğumda söyleyeceğim." Ve Eve, "Sen beni hayal kırıklığına uğratmadın. Böyle hissettirmem sana büyük bir haksızlıktı." "Pekala, boş ver. En azından bu kulaklar Somerset'i kovduğunu duydu. Belki bir iki hafta bekleyip sonra yine yaparsın ha? Bu kez gerçekten." Rourke gülümseyerek parmak uçlarını onun saçlarına dokundurdu. Sonra asansörün açılmasıyla başını çevirdi. Somerset iki sivil polisin arasında asansörden çıkmıştı. Eve, Rourke ve Somerset'in bakışmalarını izlerken iç geçirdi. Bu ikisinin arasında asla tam olarak anlayamayacağı bir bağ vardı. "Ama sanırım şimdi yanına gidip onunla konuşman ve erkekçe barışmanız gerek." "Teğmen?" "Evet, ne var?" "Bana bir öpücük ver." "O nedenmiş?" Çünkü ihtiyacım var. Eve gözlerini devirerek parmak uçlarında yükseldi ve dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. Her yerde güvenlik kameraları var. O yüzden tek alabileceğin bu. Gitmem gereken yerler var. Peabody. Yine de Rourke'un araçların arasından geçerek Somerset'e doğru ilerleyişini izledi. Arabaya binerlerken Peabody, ''Bu ikisi aile gibi bir şey değil mi?'' diye sordu. ''Hey, yani bu seni Somerset'in gelini yapar.'' Eve dehşete kapıldı. Yanaklarındaki bütün renk uçmuştu. Elini zorlukla karnına doğru götürdü. ''Tanrım, midem bulanmaya başladı.'' Mince çifti otelin lüks bölümünde idareci suiti denen odalardan birinde kalıyordu. Bunun anlamı dairelerinin çok büyük ve havadar olması, asma yapraklarıyla süslenmiş panellerle birbirinden ayrılan oturma ve yatak odaları anlamına geliyordu. Oturma odasının bir köşesi minik bir çalışma odası olarak dizayn edilmişti. Şık bir konsolun üzerine kurulan iletişim ve bilgisayar üniteleri sayesinde idareciler bir yandan çalışırken bir yandan da şık bir mekanın keyfini çıkarabilirlerdi. Görünüşe göre Eve araya girmeden önce Mince de tam öyle yapıyordu. Konsoldaki aletlerden hafif mırıltılar yükselirken içecek bölümünün üzerinde bir demlik taze kahve duruyordu. ''Ah, Teğmen, geleceğinizi unutmuştum. Benimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Elbette, elbette, hiç sorun değil.'' Bakışlarını suite çevirdiğinde gözlerinde odayı sanki ilk kez görüyormuş gibi bir şaşkın ifade belirdi. ''Korkarım, bir kez başladığımda kendimi işe iyice kaptırıyorum. Zavallı Mini artık benden umudu kesti. Alışverişe gideceğini söylemişti. Yoksa güzellik salonu muydu acaba? Onunla da konuşmak istiyor muydunuz? Gerekirse başka bir görüşmede onun için ayarlayabiliriz. Size bir şeyler ikram edeyim. Kahve taze olmalı. Sanırım Mini çıkmadan önce hazırlamış. Teşekkürler.'' Eve, İşleri gayri resmi tutmak istediğinden kahveyi kabul etti. Mince fincanları hazırlarken Eve güzel koltuklardan birine yerleşti. ''Peki ya siz memur Peabody?'' ''Zahmet olmazsa.'' ''Hayır hayır, hiç de zahmet değil. Burası öyle harika bir otel ki istediğiniz ya da ihtiyaç duyacağınız her şey anında parmak uçlarınızda bitiyor. İtiraf edeyim, Magda sergi ve müzayedeyi burada yapmak istediğinde pek memnun olmamıştım. Ama bu fikrim kesinlikle değişti. Magda kesin kararlı mıydı? Müzayedenin New York'ta olması konusunda evet. İlk profesyonel sahne deneyimini burada yaşamıştı. Asıl çıkışını ekranda yapmış olmasına rağmen yolu ilk açanın Broadway olduğunu hiç unutmadı. Uzun süredir birliktesiniz değil mi? Siz ve Magda. İkimizin de hatırlayamayacağı kadar uzun bir süredir. Eve, Peabody'nin yorumunu hatırlayarak aile gibi yani dedi. ''Ah, evet, kesinlikle aile gibi. Bir ailenin yaşayacağı tüm iniş çıkışlar, gel gitler.'' dedi kahveleri getirirken. ''Nikahlarda yan yana durduk, cenazelerde el ele tutuştuk. Doğumlarda koridorlara aşınladık. Oğlunun vaftiz babasıyım. Magda gerçekten harika bir kadındır. Onun dostu olmaktan gurur duyuyorum.'' Mince koltuğa oturana kadar Eve sessiz kaldı. ''Arkadaşlar birbirlerine karşı korumacı olabilir, zaman zaman fazlaca korumacı.'' Adamın yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. ''Tam olarak anlayamadım. Magda, oğlunun bu kez nasıl bir finansal çamura battığını biliyor mu?'' ''Sizinle dostlarımın kişisel yaşamını tartışamam Teğmen. Üstelik Magda'nın menajeri olarak da onun ya da oğlunun finansal durumunu polisle tartışmak niyetinde değilim. Peki bunu bizimle konuşmanız Magda'yı çok büyük bir sıkıntıdan kurtarabilecek olsa?'' ''Ben bir gazeteci değilim Bay Mince. Buraya da dedikodu için gelmedim. Dostunuzun ve çok değer verdiği o eşyaların güvenliğiyle ilgili bir konu için buradayım.'' Mince'in maddi durumuyla müzayede eşyalarının güvenliği arasında nasıl bir bağlantı var anlayamadım. ''Daha önce de onu kurtardınız değil mi? Magda ya da sen defalarca yaptınız. Ve sen hala bunu yapmaya devam ediyorsun değil mi? O da işleri batırmaya devam ediyor. Şunu bir düşün. Adamın ana kaynağı, annesi 1 milyar doları bir vakfa harcamayı düşünüyor. Vince nasıl karşıladı bunu?'' Eve, adam bakışlarını kaçırmadan önce gözlerini nasıl kırpıştırdığını gördü. ''Ne demek istediğinizi An by Wins. Gereken izinleri hemen alabilirim. Sizi sorguya alıp bu soruları resmi kayıt dahilinde de sorabilirim. Birçok nedenden ötürü böyle bir şey istemiyorum. Nedenlerden biri, kocamın dostunuza karşı büyük bir hayranlık ve sevgi beslemesi. Onu ve Magda'yı düşünüyorum ve bu müzayede ile ilgili bir skandalın onları nasıl etkileyeceğini düşünüyorum. Elbette Vince'in bir sorun çıkaracağını düşünmüyorsunuz, değil mi? Böyle bir şeye cesaret edemez. Magda, oğlunun şu anki maddi durumunu biliyor mu? Mince koltuğunda iyice büzüldü. Kahvesini sehpaya doğru uzatırken alnı endişeyle kırışmıştı. Hayır, bu kez Magda'ya haber vermedim. Vince'in artık yeni bir sayfa açtığına inanıyordu. Vakıfla ilgili böyle canla başla çalışması karşısında çok mutluydu. Duraksayarak korkuyla Eve baktı. Sonra başını salladı. Ama hayır, hayır. Bu noktadan sonra artık müzayedeyi engelleyecek bir şey yapamaz. Her şey tamamlandı. Bütün işlemler, bütün evrak işleri bitti. Gelir eksiksiz olarak vakfa aktarılacak. Her şey kesinleşti. Artık engel olabileceği bir şey yok. En başta bu işe karşı olmasının bir önemi kalmadı. Durdurmaya mı çalışmıştı? Mince ayağa kalkarak odayı arşınlamaya başladı. Bir yandan düşünmeye çalışırken ellerini birbirine sürtüyordu. Evet, evet, en başta şiddetle karşı çıkmıştı. Kendi hakkı olan mirası, doğal hakkını böyle savurduğu için annesine kızıyordu. Korkunç bir kavga ettiler. Magda artık sabrının sonuna geldiğini ve bundan sonra kendi ayakları üzerinde durarak hayatını idame ettirmesi gerektiğini söyledi. Artık ne zaman düşse onu kurtarmak için çek defteriyle peşinden koşmayacaktı. Magda, vakfın bir işlevinin de Vince'in onca parayı çarçur etmesine engel olmak olduğunu söyledi. O parayı kendinin ve Vince'in ihtiyaç sahiplerine yardım edecek bir el olarak kullanmasını sağlayacak konuma getiriyordu. Peki ne oldu da Vince'in düşünceleri değişti? Bilmiyorum. Mince ellerini kaldırarak parmaklarını açtı. Öfkeyle kapıyı çarpıp çıkmıştı. Magda gözyaşlarına boğulmuştu ve inan ağladığı zaman oturup usul usul gözyaşı akıtmaz. 2 hafta boyunca hiçbir haber alamadık, ortadan kayboldu. Sonra başı önünde geri döndüğünde çok pişman olduğunu söyledi. Annesine çok haklı olduğunu, üzüntü ve utanç içinde kıvrandığını ve bundan sonra tüm gücüyle onu gururlandırmak için çalışacağını söyledi. Sen ona inanmadın, değil mi? Mince bir an ağzını açtıysa da vazgeçip derin bir iç geçirdi. Bir an bile inanmadım. Ne var ki Magda inandı. Vince'e çok kızsa da ona tapar. Müzayede ve vakıf için çalışmak istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Vince bir süre gerçekten söylediği gibi davrandı. Ama sonra yine faturalar gelmeye başladı. Ben Magda'nın üzülmemesi için hepsinin doğrudan bana yönlendirilmesini sağladım. Hepsini ödedim ama Vince'le de konuştum. Magda'ya gidip her şeyi anlatmakla tehdit ettim onu. Ağlayıp yalvarmaya başladı ve bunun son kez olduğuna dair yeminler etti. Ne zaman oldu bu? New York'a gelmemizden hemen önce. O zamandan beri de mükemmeldi. Ama duraksayarak çalışma konsolunu işaret etti. Daha bugün yeni faturalar geldi. Delirmek üzereyim, ne yapacağımı bilemiyorum. Annesiyle kavgasından sonra ödediğin faturalarda Delta kolonisi ya da Paris'e gidiş geliş masrafları var mıydı? Mince'in dudakları ince bir çizgi halini aldı. Evet, her ikisi de var. Oralarda arkadaşları olduğunu biliyorum. İyi ailelerden gelseler de benim pek onaylamadığım tipte çocuklar. Bilemiyorum, garip bir umursamazlıkları ve yabanilikleri var. Mince ne zaman Dominic Junior Naples ya da Michael Grady ile takılmaya başlasa faturaları da artar. Bay Mince, bu sabah gelen faturalara bakmama izin verir misiniz? Temen, ben bu konuları karımla dahi konuşmam. Benden bir güven ilişkisini bozmamı istiyorsunuz. Hayır, sizden bu güvene layık davranmanızı istiyorum. Eve ayağa kalkmıştı. Winslane, maddi kazanç için annesine zarar vermeyi göze alır mı? Magda'ya fiziksel bir zarar vermek gibi mi? Hayır, elbette hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Fiziksel zararın ötesinde olan şeyler var. Mince'in dudakları titredi. Evet, doğru, doğru ve evet korkarım öyle şeyler yapabilir. O da annesini çok sever. Kendince annesini gerçekten sever ama yine de ben size faturaları çıkarayım. Baktığı şeyin ne olduğunu anlaması Eve'in 30 saniyesini aldı. Naples iletişim, 1 milyon dolar. Mintz arkadan korkunç bir miktar dedi. Vince'in bu kadar donanımlı bir sisteme hiç ihtiyacı yok. Aklından ne geçiriyordu kim bilir? Eve, ben tahmin edebiliyorum diye mırıldandı. Asansörle Lane'in katına çıkarlarken Peabody, sence olanları Magda Lane'e anlatmama konusunda sözünü tutacak mı diye sordu. Evet, en azından şimdilik. En azından bize Lane ve arkadaşlarının ensesine binmemize yetecek zaman verecek kadar. Kendi anneni soymak, bu düşünebildiğim en alçakça şeylerden. Bence cinayet daha alçak. Sessiz koridorda ilerleyerek parlak çift kapının yanındaki zile bastılar. Kapıyı Vincent Lane açtı. Üzerinde baharlık, günlük bir süveter ve pantolon vardı. Ayakları çıplaktı ve kolunda şık, spor bir bilek ünitesi vardı. Kocaman gülümseyişi kusursuzdu. Eve, seni tekrar görmek ne kadar hoş. Ya da yasal bir durum için buradaysan belki de teğmen demeliyim. Müzayede ile ilgili birkaç konuyu konuşmak için buradayım. Sen karar ver. Vince, gülümseyerek içeri girmelerini işaret etti. Bu konuyla ilgilendiğin için ne kadar teşekkür etsem az. Annemin içi çok rahatlayacak. Lütfen oturun, keyfinize bakın. Liza, misafirlerimiz var. Lane'in suiti, Mintz çiftinin suitinden kat kat şıktı. Geniş oturma odası belli bir noktadan sonra kıvrılıyor ve bir yemek salonuna dönüyordu. Tavandan sarkan süslü bir avize ve köşede kuyruklu beyaz bir piyano vardı. Dönerek yukarı çıkan altın yaldızlı merdivenler ikinci kata bağlanıyordu. Liza, piyano kadar beyaz olan daracık ve inanılmaz güzel bir elbise içinde merdivenlerden iniyordu. Her yanı ışıl ışıldı. Eve, kadının kulaklarındaki, bileğindeki, boynundaki ve ayak bileklerindeki parıltıların orijinal olduğundan şüphe etmiyordu. ''Bunlar sana ne kadar patladı acaba Winnie dostum?'' diye geçirdi içinden. Liza dudaklarını büzerek gülümsedi ve saçlarını savurdu. ''Merhaba, böldüğümüz için özür dileriz.'' dedi Eve tatlı bir sesle. Vince'le müzayedenin birkaç ayrıntısını konuşmak istiyordum. NYPGT Bayan Lane'in organizasyonunun sorunsuz tamamlanmasını istiyor. Liza hafifçe esnedi. Şu müzayede bittiğinde çok sevineceğim. Kimse başka bir şey konuşmuyor. Evet, sizin için çok sıkıcı olmalı. Gerçekten de öyle. Sadece bu konu için geldiyseniz ben sanırım biraz çıkıp alışveriş yapacağım. Gerçekten özür dilerim. Konuşmamız çok uzun sürmez, dedi Eve. Neden sonra seninle buluşmuyoruz tatlım? Vince onu sakinleştirmek için hemen yanına giderek kolunu okşadı. Saat 20'de randevuda. Öğlen yemeği yeriz ha? Olabilir. Liza'nın dudakları hemen yukarı doğru kıvrıldı. Parmağını Vince'in göğsünde dolaştırdı. Seninle baş başa olmaya bayıldığımı biliyorsun bebeğim. Gecikme. Gecikmem. Kapının yanındaki masadan çantasını alarak Lane'e birkaç öpücük yolladı ve çıktı. Son birkaç gündür güvenlik, reklam ve organizasyon işleri onun için çok sıkıcı oldu dedi Lane. Ama yine de inanılmaz sabırlı. Evet, tam bir sabır abidesi. Eve, üçlü antika koltuğa doğru ilerleyerek oturdu ve ipek minderlere gömüldü. Siz müzayede ve annenizin vakfıyla çok yakından ilgileniyorsunuz. Çok vaktinizi alıyor olmalı. Gerçekten öyle. Ama değer. 1 milyar doları havaya savurması konusunda sorununuz yok mu? Vince neşeyle, çok doğru bir amaç için dedi. Onunla ne kadar gurur duysam az. Gerçekten mi? Siz tamamen 5 parasız kalmış halde annenizin arkadaşlarından borç dilenirken bile mi? Eve, adamın tüm vücudunun sarsılıp kasılmasını izlerken bir an bekledi. Vay, Vince, çok sportmensin. Neden bahsettiğinizi anlamadım ama yorumlarınız hiç hoşuma gitmedi. Benim de aileden ve hayır işlerinden para çalınması hiç hoşuma gitmez. Çalışamayacak kadar gevşek küçük tembeller de hiç hoşuma gitmez. Ama en önemlisi cinayet hiç ama hiç hoşuma gitmez. Bu arada adamınız bu sabahki hedefini ıskaladı. Anlaşmaya göre bu durumun ücretini kesmeyi unutmayın. Hemen çıkmanızı istiyorum. Eğer kolu titremiyor olsaydı kapıyı göstermesi çok etkileyici bir hareket olurdu. Dışarı çıkın. Bu tavrınızı da üstlerinize bildireceğimden emin olabilirsiniz. Hemen avukatımla görüşeceğim hakkınızda. Neden hemen çeneni kapamıyorsun seni insan müsveddesi? Peabody, kayda başla. Evet efendim. Eve, Vincent Lane, sessiz kalma hakkın var diye başladı. Beni tutukluyor musun? Yanaklarından çekilen kan hızla geri dönmüştü. Beni tutuklayabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Elinizde bana karşı kullanacağınız ne bir delil ne bir dava var. Hiçbir şey yok. Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, kim olduğunu biliyorum. Sen pisliğin tekisin. Şimdi hak ve yükümlülüklerinin geri kalanını okurken oturup beni dinleyeceksin. Sonra kıçını kaldırmadan sorularımı cevaplamaya başlayacaksın. Çünkü eğer yapmazsan seni polis merkezine bir sorgu odasına alacağım. Ve daha biz yoldayken medya bir şekilde haberi almış olacak. Ve daha kız arkadaşınla buluşma saati gelmeden tüm ekranlarda Vince Lane'in büyük bir soygun teşebbüsü, çalıntı malların satılıp dağıtılması ve ufak tefek sahtekarlıklar şüphesiyle sorguya alındığı haberleri dönmeye başlayacak. Ha, bir de pastanın kreması var tabii. Cinayete azmettirmek.
Cinayet mi?
Sen delisin. Tamamen kafayı yemişsin. Ben kimseyi öldürmedim. Hemen avukatımı arıyorum. Evet, hemen ara. Eve böyle diyerek bacaklarını uzatıp arkasına yaslandı. Hemen kalk ve ara. Acaba dostların Grady ve Naples'ın bir cinayet davasında savunmanı üstlenmesi için avukatı tuttuğunu öğrenmesi ne kadar sürer? Ya kendi pisliklerini örtmek için Yost'u senin üzerine salmaları? Belki de Yost onların teşvikine gerek bile duymadan dümene kendi geçer. Lane, telelinkin başında kas katı kesilmiş halde dururken Eve tırnaklarını inceliyordu. Ciddiyim. Bence seni bedavaya bitirir. Sonuçta kendini koruması gerek değil mi? Kurbanlarına neler yaptığını biliyor musun Winnie? Eve gözlerini kaldırarak onun gözlerine kilitledi. Bakışlarında bir damla bile acıma yoktu. Kemiklerini kırana kadar döverek bayıltıyor. Sonra tecavüz ederken bilinçli olmaları için ayılmalarını bekliyor. Senin boyutlarında bir adam üzerindeki çalışmalarını gösteren bir disk var elimde. Kolunu tek hamlede kırıyor ve yüzünü annenin bile tanıyamayacağı bir hale sokuyor. Sonra sen daha kötüsünün olamayacağını düşünürken arkadan becermeye başlıyor ve öyle büyük, öyle inanılmaz bir acı çekiyorsun ki gerçek olduğuna bile inanamıyorsun. Her şey berbat bir kabus gibi. Açılıp seni içine alan küçük kişisel bir cehennem ve bir türlü o cehennemden çıkamıyorsun, kurtulamıyorsun. Ta ki telini çıkarıp boğazına sarana ve tüm gücüyle sıkana kadar. Ayakların geri dönmeye başlıyor ve altını pisleterek ölüyorsun. Eve ayağa kalktı. Gerçi düşündüm de bu senin için harika bir son. Hadi devam et. Avukatını ara. Süreç başlasın.
Kimsenin canı yanmayacaktı.
Vince'in gözlerinden akan yaşlar yanaklarından aşağıya süzülmeye başlamıştı.
Benim suçum değil.
Evet, suç asla senin gibi insanların olmaz. Eve koltuğu işaret etti. Otur ve bana neden senin suçun olmadığını anlat.
Paraya ihtiyacım vardı.
Vince gözlerini ovuşturarak sildikten sonra Peabody'nin getirdiği suyu içmeye başladı. Annem eşyalarını açık artırmayla satmak gibi çılgınca bir fikre tutuldu. O kadar değerli eşyanın hepsini öylece satıp parasını verecekti. Lanet olası vakıf fikri. Ama ben onun oğluyum. Eve'den sempati bekleyen bir bakış belirdi gözlerinde. Benim o kadar ihtiyacım varken o parayı yabancılara nasıl verebilir? Senin de parayı ailede tutacak bir yol bulman gerekiyordu. Kavga ettik. Bana para ayırmayı falan düşünmediğini söyledi. Mirasından mahrum edecekmiş beni. Daha önce de böyle söylediği olmuştu ama bu kez ciddi olduğunu düşündüm. Çok öfkelendim. O benim annem sonuçta diyerek anlayış için yalvaran gözlerle Eve'e baktı. Sen de arkadaşlarını görmeye gittin. Sakinleşmeye ihtiyacım vardı. Dom'u görmeye gittim. Onun babası parasını asla kürekle yabancılara dağıtmaz. Dom lanet faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda endişelenmek zorunda değil. Oturmuş sadece konuşuyor, bir şeyler içiyorduk. Ben bir ara bütün o kahrolası eşyaları alıp kendim satmalıyım gibilerinden bir laf ettim. Sonra öyle bir şeyi nasıl yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Lanet olsun sadece konuşuyorduk.
Sonra yavaş yavaş belki gerçekten yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Neden olmasın? Yüzlerce milyon dolar. Bir daha asla para konusunda endişelenmeme gerek kalmazdı. Kimseye hesap vermek zorunda kalmadan istediğim gibi yaşayabilirdim. Sanırım epey sarhoş olmuştum. Sonra sızmışım. Sonra gözümü açtığımda sabah olmuştu ve Dom'un babasıyla konuştuğunu öğrendim. İşler kendiliğinden bir yola girmeye başladı. Michael'ı da aramıza aldık. Onu görmek ve konuyu anlatmak için yanına gittik. Her şey hala gerçek dışı görünüyordu. Ne bileyim, bir oyun gibi. Ancak Dom'un babası bu işi halledebileceğimizi söyleyip duruyordu. Ayarlamaları nasıl yapacağını biliyordu. Masraflardan sonra da hepimiz birer yüzde alacaktık. Sonuçta bir iş gibiydi. Kimse cinayetten falan bahsetmiyordu. Sadece bir iş olacaktı. Yost ne zaman devreye girdi? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Her şeyi planlamıştık. Ben annemin yanına dönüp özür dileyecek, onunla barışacaktım. Yardımcı olmak istediğimi söyleyecektim. Bilgileri daha rahat aktarabileyim diye müzayedeye dahil olacaktım ki sonra müzayede işinin Rourke'la kesiştiğini öğrendim. Bu hiç hoşuma gitmemişti. Onun hakkında bir sürü şey duymuştum sonuçta. Ama Naples'ın çok hoşuna gitti bu durum. İşin kreması olduğunu söyledi. Sonra devreye başka bir ortak soktu. Alman çocuk. Dom'un ve benim başka işlerle de uğraşmamız gerektiğinden Michael ve Naples o Alman çocukla Paris'te buluştu. Vince dudaklarını yalayarak duraksadı. Eve'in yüzüne bakarak destek, anlayış ya da en azından acıma bekliyordu. Ama soğuk ve berrak polis bakışlarından başka bir şey göremedi. Sanırım orada, gerçekten bilmiyorum, o toplantılar sırasında Yost'un devreye girmesini kararlaştırdılar herhalde. O zamanlar tek bildiğim Alman'ın işten çekildiğiydi. Naples onun ödeyin teki olduğunu söyledi. Ama sonuçta yüzdelerimiz arttı ve Naples ulaşımı şahsen ayarlayacaktı. Birkaç adam daha kiraladı. Ben biraz gerilmeye başlamıştım, tüm o garip masraflar filan. Ama şikayet etmeye başlayınca işler çirkinleşti. Dom bana o andan itibaren babasıyla doğrudan ilişkiyi sadece kendisinin kurmasının daha iyi olacağını söyledi. Talimatları bana Dom iletecekmiş. Benim tek yapmam gereken de onlara ayrıntıları, zamanlamayı ve güvenlik bilgilerini aktarmak ve annemi memnun etmek olacaktı. Bana Rourke'u meşgul edecek ve ensemden çekilmesini sağlayacak bir yol bulduklarını söylediler. Vince elinin tersiyle ağzını sildi. Anlayabiliyorsun değil mi? Artık geri dönemeyecek kadar pisliğin içine batmıştım. Benim hatam olmadığını görüyorsun değil mi? Ve şimdi de seninle işbirliği yapıyorum değil mi? Bu durumumu çok değiştirmez mi? Ah, evet. İşbirliğine devam etsen iyi olur Vince. Anlatmaya devam etsen iyi olur. Tamam, sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Bak, birkaç hafta önce Dom benimle iletişime geçti. Bir danışmanlık ücreti olarak 1 milyon dolar bulmam gerekiyormuş. Benim payıma düşen bu kadarmış. Para Naples iletişime gidecekmiş. Onlar da evrakları ben yeni bir iletişim sistemi almışım gibi göstereceklermiş. Çıldırdım tabii. 1 milyon dolar. O kadar nakit çıkarmam mümkün değildi. Ayrıca nasıl bir danışman sadece benim payıma 1 milyon düşecek bir hizmette bulunur ki? Vince başını ellerinin arasına aldı. İşte o zaman Dom olanları anlattı. Yost'u, anlaşmayı ve cinayetleri anlattı. Artık geri dönüş olmadığını da söyledi. O yüzden benim payıma düşen miktarı birilerinden borç almamı, dilenmemi ya da çalmamı söyledi. Çünkü Yost parasını isteyecekti. Ne yapacağımı bilemiyordum, ne yapabilirdim ki? Her şeyi annem başlattı. Beni bana ait olan bir şeyden mahrum ederek her şeyi o başlattı. Benim hatam değildi. Evet, hepsi annenin yüzünden oldu, anlayabiliyorum. Yaşamak istiyor musun Vince? Yost'un senin peşine düşmesine engellemek istiyor musun? O zaman boşlukları doldurmaya başlasan iyi olur. Bana isimleri ver. Çok fazla isim yok elimde. Vince başını tekrar kaldırmıştı. Beni çemberin dışına ittiklerini hissediyordum. Bütün bunların cezasını onlar çekmeli. Peşine düşmen gereken kişiler onlar. O konuda endişelenmesen. Yaptıklarını ödeyecekler. Eve, Lane'den daha ayrıntılı ve incelikli bir ifade almaya çalışırken Rourke evine girdi. Güvenlik panelini kontrol etti ve Mick'in havuzda keyif çattığını gördü. Kendine biraz zaman vermek için havuza uzun yoldan gitti. Havuz taze çiçek ve serin su kokuyordu. Su püskürten kaynağın müzikal sesine Mick'in kulaç atarken dinlemeyi tercih ettiği asi İrlanda müziği eşlik ediyordu. Rourke havuza doğru ilerleyerek askıdaki kalın tüylü mavi havlulardan birini seçti ve havuzun kenarında beklemeye başladı. Mick elini havuzun kenarına doğru atarak saçlarını geriye doğru aldı ve başını kaldırarak Rourke'a baktı.
''Geliyor musun?''
''Hayır, sen dışarı çıkıyorsun.''
''Pekala.''
Mick ayaklarını yere bastı ve bir an üzerinden suların akmasını bekledikten sonra merdivenlerden çıkmaya başladı.
''Tanrım, böyle küçük keyifler insanda alışkanlık yapabiliyor.''
''Teşekkürler.'' diye ekleyerek Rourke'un uzattığı havluyu aldı ve yüzünü kuruladı. Hemen yakınlarda bir grup misafir bornozu vardı. Mick içlerinden birini seçerek üzerine geçirdi.
''Senin sorumluluklarına ve iş yoğunluğuna sahip bir adamın günün ortasında eve gelmesini beklemezdim. Bu sabah ilgilenmem gereken bir durum çıktı. Biliyor musun Mick, geçirdiğimiz iyi kötü onca günden sonra, birlikte ya da ayrı yaptığımız onca şeyden sonra bir dostuna arkadan saldıracak en son kişinin sen olduğunu düşünürdüm.''
Mick yavaşça havluyu indirdi.
''Ne demek istiyorsun sen?'' ''Arkadaşlık bugünlerde bizim çocuk olduğumuz günlerden daha mı zor ya da ucuz? Tanrı biliyor ya, bugünlerde hiçbir şey ucuz değil.''
Mick şaşkın gözüküyordu.
''Açık konuş Rourke, seni anlamıyorum. Daha açık mı olmamı istiyorsun?''
''Kesinlikle. O halde.''
Rourke yumruğunu savurarak Mick'in yüzüne indirdi ve çocukluk arkadaşının tekrar havuza yuvarlanmasını izledi. İyice ıslanan havlunun ağırlığıyla çöken Mick bir süre sonra ayağa kalktı. Yumruğun etkisiyle dudağı kanıyordu. Havuzun kenarına çarptığı için kaşının kenarında da kan vardı. Mick eliyle kaşını sildi. Havuzdan çıkarken yüzünde muzip bir ifade vardı.
''Vay anasını! Yumruğun hala tuğla gibi!''
Çenesini de sildikten sonra ıslak bornozu çıkardı.
''Söylesene, nasıl anladın?''
diye başlasa da elini havaya kaldırarak Rourke'u susturdu.
''Hayır. Eğer sakıncası yoksa sen anlatırken altımda bir pantolon, elimde de bir viski kadehi varken dinlemek istiyorum. Pekala?''
Rourke soğuk bir tavırla başını salladı.
''Birlikte üst kata çıkacağız.''
Arkasını dönerek asansöre doğru ilerledi.
''Bu arada Somerset gayet iyi.''
Mick asansöre binip Rourke'un yanında dururken rahat bir tavırla ''Neden olmasın ki?'' diye sordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 328. Devamı 34. ayrımda.